Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Efil efil bir teknoloji ve oyun programıyla karşınızdayız. Bu sefer çatıya çıkalım dedik. Hava çok sıcak biliyorsunuz.
Klimalar burada, da kar etmiyor.
Evet, burada güzel bir ortam oluşturulmuş, böyle şekil.
Biz de.
Değil mi? Kaç, 10. kattayız. Ağaç mağaç var arkamızda.
Evet, arkamızda ağaç
var. Gören ormandayız.
Gayet böyle Bioshock Infinite gibi gökyüzüne kurulu şehir misali gidiyoruz.
Hoş bir ortam var burada. Sizlere buradan sesleneceğiz. Teknoloji haberlerine Nvidia ile başlıyoruz. Nvidia geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı ve ekran kartlarındaki yeni kıl teknolojisi diyelim. Aslında onlar saç demişler ama Hairworks demişler ama kıl teknolojisi de oluyor. Çünkü itin köpeğin üstündeki kılları nasıl yaptıklarını göstermişler tamam.
Evet, AMD de herhalde Tomb Raider'la Lara Croft'ın saçlarıyla böyle bir teknoloji göstermişti.
Evet ama Nvidia daha böyle dişli şeyler gösterdi.
Evet,
çünkü
daha
o yaratıklar birazcık daha şey duruyorlar böyle. Next Gen duruyorlar.
Evet.
Ekstra olarak Witcher 3'teki bir kurtun üstündeki 200 bin tüyün nasıl hareket ettiğini gösterdiler. Kıl demek daha iyi herhalde kurdun üstünde. Sen veterinersin bilirsin.
Tüy demek daha iyi bu gün herhalde.
Tüy diyelim.
Tüy diyelim.
İyi o zaman. Tüyün nasıl hareket ettiğini de gösterdiler. 200 bin adet tüy fizik kurallarına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Ve bu tamamen GPU hızlandırmasıyla olduğu için de herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Tabii Witcher 3'te bu kurtu böyle görecek miyiz merak ediyorum. Yani sadece tek başına de kurt için herhalde bir 780 Ti harcarız.
Evet, yani sonuçta bu teknolojiyi sadece o karaktere özel olarak odaklı bir şekilde yapmışlarsa tamam, tek başına görebiliriz ama dediğin gibi oyun alanında tek başına sadece kurt üzerinde böyle bir detay görmek bile muhteşem olur.
Gerçekten muhteşem. Açıkçası böyle bir demo 2008'de ilk yayınlanmıştı. Bir deniz kızı işte suyun dibinde gidiyordu. Onun saçlarıyla ilgili bir demoydu.
Ha, ben de deniz kızının üzerinde kıl tüy olmaz diyecektim ama.
Yok, saçlarını yapmışlar.
Acaba adamı yapmamış olan diyecektim.
Şimdi çok daha güzel, daha etkili bir şekilde, yoğun bir şekilde oyunlarda kullanılacağı benziyor. Witcher 3'teki bir kurttan da örnek verilmesi Witcher 3'ün Nvidia'ya yakın bir oyun olacağını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet, yani bir de Call of Duty Ghosts'un da köpeğinden
evet,
bir şeyler göstermişler. Onun pek fazla tüyleri uzun değil.
Onun kulaklar herhalde böyle.
Evet, fazla belli olmuyor ama gerçekten de şaka bir tarafa Wild Hunt'taki kıl tüy teknolojisi başarılı olmuş. Aslında ben ilk kez bunu bir başka videoda böyle dikkatimi çekmişti benim. Orada da bir karakterin üzerinde kürk vardı ve o kürk üzerindeki o kılların oynanışı ve o fiziksel hareketleri benim çok hoşuma gitmişti. Demek ki bu teknolojinin habercisiymiş o video.
Evet, çok kıldan tüyden konuştuk. Şimdi biraz sert böyle hardcore donanım kısmına geçelim. AMD biliyorsunuz geçtiğimiz sene bir 5 GHz'lik işlemci duyurmuştu. Aslında işlemci 5 GHz değildi. Çalışma frekansı 4.7 GHz ve turbo modundayken 5 GHz oluyordu. Hangi işlemciden bahsediyoruz? FX9590'dan bahsediyoruz. Şimdi firma tekrar bu işlemciyi daha uygun fiyatla su soğutmasıyla birlikte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha öncesinde bir teaser yapılmış, bir Twitter'dan böyle bir resim paylaşılmıştı ama hangi işlemci nasıl gelecek belli değildi. Şimdi aynı işlemciyi $999 gibi oldukça uygun bir fiyatla su soğutmasıyla satın alabileceksiniz. Şimdi 8 çekirdekli bir işlemci tamam ama hani AMD diyoruz, 5 GHz diyoruz yine de Intel tarafındaki 6 çekirdekli işlemcilere yakışamıyor.
Ben onu diyecektim tam da, bir de yani hep sanki daha önceki AMD'nin bu işlemcilerinde de bir ısıtma problemi falan
zaten
oluyordu.
Zaten 220 watt TDP değerine sahip.
Yani nükleer enerji santrali tadında şey çıkarıyorlar, işlemci çıkarıyorlar.
Ama olsun, yani yine de ben bu 5 GHz makinamda görmek istiyorum. Turbo modunda da olsa bir şekilde ulaşmak istiyorum diyorsanız hız aşırtması standart değerinde artık 95-90 emrinizde arkadaşlar. $999 verip, tabii bu Amerika fiyatı, Türkiye fiyatı kim bilir kaç lira olur.
Kaç lira olacak.
İşlemciyi satın alabileceksiniz. Aslında bir şekilde gelirse paketiyle beraber incelemesi de keyifli olur. Hangi oyunda ne performans veriyor gösteririz
kesinlikle
hep beraber tabii ki.
Hali hazırda yeni nesil oyunlar da gelmeye başlamışken kesinlikle güzel bir test çıkar ortaya. Ben hemen PES 2015'in ilk yayınlanan videosuyla birlikte arkadaşlar oyun dünyasından haberlere başlıyorum. Açıkçası beni hiç tatmin etmedi. Çok da sıkı bir FIFA oyuncusu da değilim ama orta karar PES, FIFA önüme ne gelirse oynarım diyorum. Ama şöyle FIFA'nın geçtiğimiz dönemlerde ulaşmış olduğu seviyeyi görünce şu da var, bu bir oynanış videosu değil ama oyun içi bir görüntüden alındığını düşünüyorum. Çünkü tanıtım oyun motoruyla gerçekleştirilmiş gibi gözüküyor ama mesela en basitinden karakter topla ilerlerken onu takip eden oyuncular, rakip oyuncuların biri bir köşeye gidiyor, ötekisi öteki köşeye gidiyor. Acaba orada bir taktik mi vardı vesaire falan diyeceğim ama ilk izlenim açısından açıkçası bende hiçbir heyecan oluşturmadı. Yenilikçi olarak hiçbir şey göremedik. Yani rekabet acaba oyunları daha iyi bir seviyeye getirir mi diyoruz ama şu anda FIFA kendi kendiyle rekabet edecek hale gelmiş durumda.
2014 gerçi çok iyiydi Tala. Yani o kadar iyiydi ki biz ne koyacaklar diye merak ediyorduk. Bu sefer zaten onlar da stada falan odaklanmışlar oyunun içindeki.
Evet. Artık çevre dinamiklerine daha fazla, daha doğrusu çevre elementlerine daha fazla odaklanmışlar. Valla PES 2015'ten ben açıkçası pek bir şey ummuyorum. Çok da önyargılı olmak istemiyorum ama ilk izlenim olarak, ilk videosu bende pek de heyecan oluşturmadı.
Pro Evolution Soccer zaten yalnız bıraktı FIFA'yı. Yani FIFA'yı görüyorsun, adama taraftan odaklanıyorlar artık. Evet. O kadar şeye bıraktılar.
Ya şey geldi benim aklıma, daha önce FIFA'nın yapımcıları şöyle bir açıklamada bulmuşlardı. Biz yıllarca PES'in gerisinden geldik. Sonra ne yapalım? PES'i kopyalayalım dedik ve bugün FIFA'yı bu seviyeye ulaştırdı. Tabii kopyalayalım derken burada tek düze olarak söylüyorum. Elbette yani FIFA yapımcılarının da serinin üzerine değişik şeyler eklediğini kabul etmek lazım. Ama yani madem öyle PES yapamıyorsa FIFA'yı bugün böyle birazcık haraklaza bir şeyler yapsa, hani rekabete yakalamak açısından öyle bir şey de yok, çaba da yok. Bakalım yani, sonuçta oyunlar çıktıktan sonra net kararımızı veririz ama şu aşamada PES bu sene de 1-0 geriden başlamış gözüküyor. Bir diğer haberim, oyun dünyasının en çok takip edilen canlı yayın kanallarından veya sitelerinden birisi olan Twitch ile ilgili. Twitch Mayıs ayında en çok izlenen 20 oyununu sıralamış. Genel olarak hepsinden tek tek bahsedemeyiz tabii ki ama şöyle bir listeye baktığımız zaman MOBA oyunlarının çok fazla takip edildiğini görüyoruz. League of Legends zaten ilk sırada. İkinci sırada Dota 2 var. Üçüncü sırada benim favorim var, Hearthstone. Daha önce de buradan takipçilerimize tavsiye etmiştik. Gerek bilgisayarda gerek tablet üzerinden ulaşabilecekleri Blizzard yapımı. Böyle diğer kağıt oyunlarına biraz nazaran biraz daha sade, herkesin oynayabileceği, casual diyebileceğimiz kart bir kart oyunu aslında.
Canlı yayını kim neden izler ya? O da garip.
Yani Hearthstone oynadıktan sonra o karara varabilirsin bence. Çünkü Hearthstone gerçekten de, ben de çok öyle kart oyunu takipçisi değilim ama mesela Magic the Gathering serisi özellikle böyle nasıl desem ki RPG fanlarının, FRP fanlarının aşığı ya olduğu bir seri.
Şimdi belki çok kaba kaçacak ama hani bu kahvede pişti oynayanları izlemek gibi bir şey mi oluyor?
Aslında
oraya
evet.
Heyecanlı yaşıyor musun?
Tabii tabii, öyle bir şey aslında. Çünkü buradaki kartların fantastik üyelere sahip olması, her kartın kendi özellikleriyle karşı tarafa böyle baskı kurmaya çalışması gibi öyle var. Tamamen strateji üzerine kurulu. Ama tabii ki yani bu strateji üyeleri Hearthstone'da biraz daha bence dengesiz ve şey ama yine de sunum olarak çok başarılı Hearthstone. Tabletlerde vesaire olması da işin ayrıca cabası. Diğer oyunlarımıza bakacak olursak 4. sırada Counter-Strike var, Global Offensive. 5. sırada World of Warcraft var. Şöyle bir genel olarak tabloya baktığımda Watch Dogs'u görüyorum. Hani konsol oyunlarından da acaba şey yapabilir miyim? Çünkü bunlar genellikle PC bazlı oyunlar. Onun dışında Dark Souls 2 var. Gerçi Dark Souls'da Call of Duty de var. Smite var yine MOBA türünde. Sonlara doğru gittiğimizde Arma 3'ü görüyorum. Çok enteresan. Days evet. Var 10. sırada. Arma 3'ün bu şeye girmiş olması çok enteresan. RuneScape olsun, Wildstar olsun, bunlar MMO oyunları olduğu için zaten takip edilir. Böyle ilginç bir liste. Siz Twitch'te hangi oyunları izliyorsunuz? Daha doğrusu Twitch'e vakit ayırıyor musunuz? Yoksa ben niye Twitch'e vakit ayırayım, kendi oyunumu oynuyorum diyor musunuz? Merakla bekliyorum arkadaşlar yanıtlarınızı. Twitch'te hangi tarz oyunları daha çok takip ediyorsunuz, izliyorsunuz?
Twitch bu modern atari salonlarında jetonsuz çocukların
abi bir ele oynayayım gibi diyemiyoruz yalnız burada.
Evet, ama buradan bakıyorsun.
Gerçi yapıyorsun. Şey var orada da biliyorsun, Twitch'te artık bazı etkinlikler yapılıyor ve izleyiciler oynuyor. Sağa git, sola git vesaire. Bunu Pokemon'da yapmışlardı, farklı oyunlarda da yapıyorlar. Belki de o tarz bir sistem biz de yapabiliriz
ama
ilerleyen dönemlerde.
İzlemenin keyfi çok farklıdır mesela. Ben atari salonunda gerçekten jetonun bitiyor. Herkesin başına gelen bir jetonun biter ama bir saat, birkaç saat daha harcarsın orada.
Ve
geçersin, insanları
usta bir oyuncuyu izlemek çok daha ayrı, evet, bir keyif verir kesinlikle. Evet.
Gerçekten öyle. AMD hakkında kısa bir haberim daha var. Şimdi GPU'ların oyunlar dışında farklı işlerde kullanılması üzerine biliyorsunuz çok fazla çalışan var. Nvidia özellikle CUDA ile gerçekten bu sektörde, bu konuda çok büyük çalışmalara imza attı ve Adobe CS5'ten beri Nvidia ile böyle haşır neşir kanki modunda video işlemeyi gerçekten çok hızlı bir hale getirebiliyor bazı efektleri de. Evet. Cloud versiyonundan sonra, CC versiyonundan sonra artık AMD de işin içine girmiş durumda ve AMD artık yeni bazı özelliklerinde ekran kartları tarafından hızlandırılabileceğini açıkladı. Bir tane basın açıklaması da yaptılar. Artık AMD profesyonel kartlarla After Effects dışında Premiere'de özellikle profesyonel kameralarla çekilmiş RAW videoları işlerken hızlandırma yapabilecekmişiz. Bu oldukça iyi. After Effects'te ise hala da CUDA çok etkin. Özellikle 3 boyutu açtığınızda CUDA orada tek başına hakimiyetini koruyor. İşte aslında ekran kartı seçerken bunlar çok önemli etkenler. Yani kesinlikle. Bir ekran kartı seçeceksin, 100 lira daha fazla verip After Effects kullanmak istediğinde de sana yardımcı olmasını sağlayabiliyorsun.
Şimdi bizim işimiz gereği hem oyun oynuyoruz hem de oynadığımız oyunu montajlıyoruz. Evet. Hele Gökhan zaten hani en son Watch Dogs incelemesinde After Effects üzerine gayet güzel çalışmalar yapmıştı. Bu aşamada bizim için şey de çok önemli. Sadece oyundaki performansı değil, programlardaki performansı da çok önemli. Bu haber en çok beni sevindirdi o yüzden bu konuda. Bakalım yani şeyler bu arada Nvidia kanadından da ben bir atak bekliyorum açıkçası bu şekilde.
Evet, Nvidia tarafında zaten uzun zamandır hızlandırma mevcut ama belki de CUDA'yla işbirliğini daha ileri götürürler. Daha fazla destek sunabilirler. Hani evet. Şu anda zaten yeterince hızlandırmayı sağlıyorlar bu tarafta. Bir diğer haberimiz de Lianli'den. Şimdi minik kasalar oldukça popüler hale gelmiş durumdalar. Artık insanlar minik kasa kurma, bunu oyun için kullanma çabası içindeler ve hani hepsinin kafasında bir nasıl kurarım, nereden kasa bulurum arayışı var. Lianli de bunlar için güzel bir kasa duyurdu. PCQ01 isimli kasa. Özellikle chip slot ekran kartlarına verdiği destek ve ATX güç kaynaklarına direkt takılabiliyor oluşuyla diğerlerinden ayrılıyor. 4 tane de sabit disk slotuna sahip. Yine bu boyuttaki kasalar için enteresan durumlardan bir tanesi. Görünüş de güzel. Ekstra olarak kasa içerisinde hiçbir fan yok. Bu da bileşenleri seçerken çok dikkatli seçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çok ısıyan bileşenleri bu kasanın içine koyarsanız bildiğiniz yangın çıkartırsınız. Ama fansız olması da sessiz çalışacağı anlamına geliyor tabii. Düşük güç tüketen bir oyuncu sistemi mesela bunun içinde gerçekten iyi gider. Bir diğer haberim de bir sıvı soğutma ile ilgili. NZXT bir ara ülkemizde de ürünleri vardı. Şu an satılıyor mu bilmiyorum açıkçası.
Kasaları çok başarılıydı.
Evet. X41 ve X61 model isimli pompa hızı ayarlanabilen, kendi kendine otomatik olarak düşüp hızlanabilen, aslında bu pompa devri deniyor buna.
Kalp gibi çalışıyormuş yani.
Evet. Yeni soğutucu sistemlerini tanıttı. Bu soğutucu sistemlerinde pompanın hızını ayarlayabiliyor oluşu daha düşük sesle çalışabilecekleri anlamına geliyor. Eğer sisteminiz çok yorgun değilse, hızlı çalışmasına gerek yoksa doğal olarak masa üstündeyken pompa hızını düşürüyor ve daha sessiz çalışıyor.
Enerji tasarrufu da sağlıyor diyebiliriz herhalde.
Evet, enerji tasarrufu da sağlıyor. Gerçekten o da var. Aynı zamanda bu pompaları özel yapan şey bilgisayarda bütün istatistikleri sağlıyorlar. Bilgisayardaki birçok değişkeni direkt olarak beraberine gelen yazılımla kontrol edebiliyoruz. Bu da önemli bir konu. Bu arada arka tarafta siren sesleri falan geliyor. Evet. Şunu da belirtelim. Başbakanımız bugün İstanbul'daymış. İstanbul felç ettiler. Birçok yol kapalı. Ben de gelirken E5'i kapatmışlardı mesela. İnsanlar öyle bekliyorlar ama neden beklediklerini bilmiyorlar.
Yani genellikle olur. Bizim biliyorsun böyle bir şeye geçiyorsa üst düzey birisi halkın geri kalanını
yapması lazım. Ya başka ülkelerin başbakanları falan metroya binip gidiyorlar. Bizimkiler İstanbul'u felç ediyor. Sadece İstanbul'a gelmesi bile yetiyor. Helikopterle gelecek, inecek yani. O da garip
evet, durum. Aynen öyle. Oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar aslında teknoloji dünyasında bir hayli ilgilendiren bir haber. Google Apple'ın yolundan izledi ve Google TV, daha doğrusu Android TV'yi duyurdu. Ardından Razer da yine Android TV'ye benzer şekilde kendi donanımını duyurdu. Tabii bu da Android destekli olacak. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Niye? Gerek normal pad'leri, gerek cep telefonları, gerekse tabletleri destekleyen bir sistem söz konusu burada. Nedir? İşte akıllı televizyonunuza Android desteği sağlayarak orada oyun oynama, gerekli şeylere, programlara girme gibi özellikleri sağlamış aslında.
Bir de televizyon akıllı olmasına da gerek yok. Sadece HDMI girişine sahip olması yeterli çünkü akıllı bir kutu takıyorsunuz zaten.
Yani evet.
Yani öyle herhangi bir özelliğe öyle bir sahip olmasına gerek yok.
Ama şu anda o kadar fazla akıllı televizyon yaygın ki benim aklıma da direkt akıllı tabii, televizyonlarla tabii. Olan iletişim geliyor. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi mesela orada gösteriyorlardı. Google yani Android bir telefonunuz varsa orada yapmış olduğunuz işlemleri direkt olarak televizyon üzerinde görebiliyor olmanız ki senin dediğin gibi televizyon akıllı olmasa bile akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki bütün özellikleri anında televizyonunuza taşıyabiliyorsunuz ve marketteki bütün oyunları işte kontrolcü desteğiyle veya tablet desteğiyle oynayabiliyor olmak falan işin ayrıca boyut olmuş.
Evet, şimdi burada güzel yapan olay da Nvidia Tegra K1 ile geliyor. Biliyorsunuz K1 tabletler ve cep telefonları için uygun bir işlemci değil, çok fazla güç tüketiyor. Biz kasalar değer bulacağını düşünüyorduk ki Chromebook'lar lanse edilmeye başladı K1 ile birlikte gelen ve Google'ın TV atağıyla beraber de K1 kutularda da yerini buldu ve evlerimizde kesinlikle bir tane K1 işlemcili cihaz kullanacağız. K1 çok güçlü bir GPU'ya sahip ve Google Lens Band'da özellikle şunun altını çiziyor. PC oyunculuğunu, PC grafiklerini, tessellation ve shader kullanımı dahil her şeyi artık diyor mobil ortama getiriyoruz. Televizyonunuza getiriyoruz diyor. Zaten biliyorsunuz K1 için Half-Life port edildi.
Evet.
Portal da port edildi. Half-Life 2 portalı televizyonunuza direkt bu kutuyla beraber oynayabilirsiniz mesela. Önemli bir gelişme.
Evet, kesinlikle. Ben konsolların veya PC oyunculuğunun soyunu kurutabileceğini düşünmüyorum. Bu tarz uygulamaların ve cihazların ama çok yeni ve alternatif bir eğlence kaynağı oluşturacaklar. Belki de hakikaten bir süre sonra insanların özellikle yani tabii ki her zaman olduğu gibi söylüyoruz bu yaşam standartlarıyla alakalı. Ben mesela evli biri olduğum için her zaman için konsolu açıp oyun oynamıyorum. Televizyonu işgal edemiyorum ama Şimdi böyle bir cihazda basit oyunlarla birlikte mesela eşine tableti verirsin, sen de yanında oyun oynarsın vesaire gibi ve arkadaşlarınızla birlikte böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Konsol oyunculuğunu, PC oyunculuğunu öldürmez ama bu tarz yapımlar bence ileride alternatif bir şey akım oluşturabilirler.
Evet, oyun geliştiricilerin verdiği destekle alakalı tabii. Şimdi Android tarafına baktığımda eşinle beraber oynayabileceğin ya da arkadaşınla beraber oynayabileceğin hiçbir oyun yok televizyonda. Yani oynamak isteyeceğin.
Android'de mi?
Evet, çok basit, tek başına şey oynayacağın basit araba yarışları falan var yani. Need for Speed bile grafikleri çok güzel ama televizyona takıp oynamak ister misin? Orada bir düşünürsün.
Şey gibi, ben o konuda iOS cihazlarına çıkan şeyleri daha şey buluyorum, olumlu buluyorum oyunları.
Evet.
Çok daha fazla böyle co-op oynanışa falan olanak veren oyunlar var.
Gerçekten önemli bir oda ve ben iOS'un özellikle Apple'ın Apple TV ile beraber aynı hata yapacağı konuşuluyor. Apple TV'nin yine de daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü çıkar çıkmaz büyük ihtimalle çok büyük oyun geliştiriciler direkt olarak oyunlarıyla destek vereceklerdir.
Hani kesinlikle. Bir diğer haberim Guinness Rekorlar kitabına giren 10 oyunla alakalı Mesut. Listede
Mario var.
Mario yok.
Yok mu? Çok enteresan.
Evet, Final Fantasy ile başlayacağım. En uzun geliştirme sürecine sahipmiş 5 yıllık Final Fantasy 12. Ardından Fallout New Vegas geliyor. Tek kişilik bir RPG oyununda en çok diyalogla 65 bin satırlık metinle birlikte. En çok küfür barındıran oyun desem Mesut.
Grand Theft Auto mu?
Yaklaştın sayıları. O da bir hemen hemen açık dünya oynanışına sahip bir oyun. Mafia 2. Bol bol fuck geçen bir oyunmuş içeriğinde. Tüm zamanların en çok satan oyunu Wii Sports'muş. Bence burada en etkili şey yani bu oyunun bu kadar satması. Evet, kutunun yanında gelmesi ki yani cihaz o dönem yapılan reklam kampanyalarıyla kapış kapış gitti. Ardından en uzun ara sahne desem. En
uzun, Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid 4. 1 milyar dolarlık geliriyle en hızlı satan oyun ve Avengers'ın da bu arada 3 günlük rekorunu egale etmiş. Bu kadar başarılı oyun.
Call of Duty vardı en son.
Grand Theft Auto 5 var bir de.
Grand Theft Auto 5'i şimdi orada bir muallak vardı biliyorsun. Elage ettik dediler Call of Duty serisiyle ama onun aslında satılan değil de bayilere dağıtılan oyun olduğu ortaya çıktı.
Bilmiyorum ama yani burada haber kaynağında geçen Guinness Rekorlar kitabına GTA'nın girdiği gözüküyor.
O zaman
gözüküyor.
Grand Theft Auto doğruymuş. Biz o zaman bile şüpheyle yaklaşmıştık.
Evet, şüpheyle yaklaşmıştık. Banka olarak kabul edilen ilk oyun, bildiğiniz arkadaşlar böyle banka memurları gelip müfettişler teftiş ediyorlarmış sistemi. İlk oyun, bu konuda ilk olan Entopia Universe isimli bir oyunmuş. Ardından en çok oynanan MMORPG oyunu geliyor ki takdir edersiniz 10 milyon aboneye sahip olan World of Warcraft bu konuda lider olmuş. En çok oyunu satılan bayan karakter
Lara Croft
Tomb Raider ile birlikte ve tüm zamanların en yüksek oy ortalamasına, puan ortalamasına sahip oyunu da The Legend of Zelda Ocarina of Time olmuş. Böyle bir Guinness Rekorlar şeyi
aslında
var.
Aslında oy ortalamasına nasıl Grand Theft Auto girememiş enteresan. 9.5-10, 9.5-10 öyle gitmiş.
Legend of Zelda çıktığı dönemde bu açık dünya oynanışını, evet, ata binme, zindanları keşfetme o tarz bir oyun yoktu. Belki de ondan dolayı bugün halen takdir edilen bir oyun olduğu için böyle bir sıralamada yer etmiş kendine.
Şimdi teknoloji gelişiyor, araçlar da gelişiyor. İnsansız araçlara doğru gidiyoruz. İnsansız araç haberim var ama ilk önce çok enteresan bir haberle başlayacağım. Bu belki de yasaklanabilir. Şimdi Hyundai markasının Genesis isminin modeli var ve Mercedes'te BMW ile yarışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sattığı modellerden bir tanesi Amerika kıtasında. Bu modele bir özellik ekleniyor ve sabit hız radarlarını size söyleyecekmiş araba. Ve söylemenin ötesinde hızını düşürecekmiş eğer hızınız o sabit hız radarının limitlerinin üstündeyse.
İnsan hayatını tehlikeye atmıyor mu peki bu?
Atıyor ve hızlı gitmeyi teşvik ediyor aslında.
Gerçi şöyle bir şey var, ben çarpışma testlerini izledim. Bayağı sağlam çıkmış Hyundai oradan, ona mı güveniyor acaba?
Ya şimdi çarpışmanın ötesinde hız radarlarına gelince yavaşlıyorsun. Sonrasında hızlı gidiyorsun.
Evet.
Yani aslında hep kural dışı bir yere kural içi oluyorsun. Yani aslında hoş bir şey değil. İnsanları gerçekten yolsuzluğa...
Ya tabii canım ya, bazı programlar da var bildiğim kadarıyla yerlerini tespit eden ve ben bunlara karşıyım. Sonuçta bunlar insan hayatını gözeten, yani tehlike unsurlarını ortadan kaldırmak için yapılmış şeyler. İnsanların ayağına taş koymak için yapılmış değil ki.
Gerçi bu araba biliyorsunuz yeni sistemde ayva yiyor. Yeni sistemde nasıl bir olay var? Sizin o hız sahasına girdiğiniz yerde de çıktığınız yerde de kameralar bulunuyor. Ve sizin hız ortalamanıza bakıyor. Şöyle bakıyor. Diyor ki A noktasından girdin saat 1'de. B noktasından çıktın 1.10 geçe. Diyor ki sen 70 kilometre gitsen diyor 70 kilometre hızdan 1.20 geçe çıkman lazımdı. 10 geçe çıktığına göre diyor cezayı hak
ettin. Nasıl geldin sen buraya?
Evet, aynen o şekilde. Bu sistemleri yanıltamaz tabii ki. Bu eski sistemler için geliştirilmiş bir olay. Belki de aslında bir aplikasyon olarak geliştirilmiştir. Bir uygulama olarak geliştirilmiştir de haberlere böyle yansıyor. O
evet.
Da enteresan bir durum. Bir diğer haberde, şimdi insansız araçlar geldi geliyor diyoruz ama insansız araç dendiğinde sıfırdan insansız olarak üretilmiş araç. Çok daha gelişmiş modeller aklımıza geliyor. Ama Cruise Automation isimli bir firma yeni geliştirdikleri sistemle beraber Audi A4 ve S4'ü direkt olarak insansız hale getirebileceklerini iddia ediyorlar. Ve 6 aylık bir test süreci ardından ilk 50 kişi 10 bin dolar fiyatla bu sisteme sahip olacak. Şimdi 10 bin dolar dediğimize bakma. Audi A4, S4 dediğimiz arabalara sahip olan adam için büyük ihtimalle çok sıkıntı değildir ama benim merak ettiğim soru, bu ilk 50 adet alanlardan ilk ölen kim olacak? Değil mi? Yani bu sistemi denerken.
Ne kadar test edilmiş acaba bu
6 sistem? Ay testten sonra piyasaya süreceğiz diyorlar. Kickstarter projesi gibi bir şey yani, evet, bu da. Allah'a emanet.
Bana zaten ilk haberi okuduğumda sanki bir Kickstarter projesinden çıkmış da adım beyler dağıtıyoruz tadında gibi.
Şaka geldi. Gibi değil evet. Mi yani?
Yani bunun üzerinde yani
hem 10 bin dolar vereceksin hem de canını tehlikeye atacaksın.
İşin ilginç tarafı, çok büyük, çok ünlü araba firmaları bu tarz sistemler üzerine çalışıyor ve halen yani sürüncemede kalmışlar. Böyle bir şeyi koysak mı koymasak mı, ne kadar başarılı olur diye. Bir firmanın çıkıp da hadi beyler arabalarınız üzerine sanki böyle taksi işareti şeyi koyuyormuşuz gibi.
Evet, garip.
Hadi akıllı araba oldu hepinizinki gibi bir şey söylemesi gerçekten enteresan. Ancak ülkemizde olabilecek bir haberle karşınızdayım arkadaşlar, oyun dünyasından. Bir oyuncunun çekmiş olduğu, Denizli'deydi zannedersem, fotoğrafta bir KPSS soru bankası kitapçının üzerine Assassin's Creed resmi koymuşlar. Hatta Assassin's Creed Revelations'dan koymuşlar. Ezio abimiz bir kuleye tırmanmış. Arkada da böyle Ayasofya Camii var. Çok şık bir görüntü ortaya çıkmış.
Ya yani şimdi büyük ihtimalle bu o fotoğrafı koyan kişi cami fotoğrafları diye bir arattı herhalde internet üstünde.
Cami history falan diye.
Sonra bir baktı, vay arkadaş tırmanıyor, zorluk falan var, ben bunu kullanayım dedi.
Değil mi? Evet. Bir taşta iki kuş, memur tırmanmaya çalışıyor. Arka tarafta da tarih, hem tarih kitabıymış bu arada. Tarihle de uyuşuyor.
Evet.
Yani KPSS ile de uyuşuyor vesaire.
Ya da oyuna çok meraklıydı, bir koyayım gitsin
o da olabilir. Yani bir şey geldi aklıma, acaba Ubisoft böyle bir telif hakkı falan uğraşmaz zannedersem ya.
Belli de olmaz. Belli ümünü de sıkabilir yani.
Yani olabilir öyle bir şey. Neyse, bir sonraki haberime geçeceğim buradan. Sony yetkilileri, daha doğrusu Sony Amerika'nın tepe isimlerinden Scott Roth bir konuda samimi bir açıklama yapma gereği duymuş. Xbox One'ın fiyatını duyduğumuzda biz zil takıp oynadık demiş. Kapalı kapılar ardında. Çok hoşumuza gitti demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar
mest
yani.
Mest etti bizi.
Yani zaten oyun dünyasını takip ediyorsanız biliyorsunuz. Xbox One hem 500 dolardan lanse edilmişti hem de TV spor falan diyerek
oyun
böyle birazcık
dışındaki her türlü desteğiyle
yani oyuncuların böyle birazcık irite etmişti. Sony ise bunun aksine işte ikinci ele olanak tanıyan, dijital oyunculuğa da önem veren, ayrıyeten 400 dolarlık fiyatıyla da bugün halen zaten Avrupa kanadında
yetiştiremiyoruz
diye bir açıklamada bulunmuşlar. Sony'nin PlayStation 4 ile satış rekoru kırmasına da ramak kaldı. PlayStation 2'ye geçeceklerini söylüyorlar. Hız aşamasında aynı dönemde satılan konsol baz alındığında söylüyorum bunu. Yani Xbox One tabii dünden bugüne çok değişti ama ilk intiba, oyuncular üzerinde bıraktığı ilk intiba gerçekten çok kötü oldu. Bugün o hala şeyi düzeltmeye çalışıyorlar. Kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar ama ne kadar düzeltecekler. Bir de donanımsal olarak da
düzeltmeleri şöyle garip. Şimdi oyunun makinenin çıkış oyununa bakıyorsun, Dead Rising. Hani kendine özel güzel oyunlarından bir tanesi.
Evet.
Dead Rising PC'ye geliyor. Yani şimdi genel olarak Xbox zaten Microsoft'un ve Microsoft PC kanalında da çok aktif. Yani konsoldan daha aktif bir firma. Doğal olarak Xbox'ın böyle çok da kendine has oyunu kalmayacak gibi görünüyor. Bence evet. Hoş bir şey değil, algı değil. Bazı konsol özel oyunların kalması lazım.
Evet, tabii ki de sonuçta bu bence her ne kadar mesela Sony kanadı çok ilginç bir açıklama yapmıştı birkaç ay önce bundan. Hatırladığım kadarıyla birinci parti oyunların bize bir getirisi yok dedi ama yani Uncharted'ın hiç mi getirisi olmadı acaba? The Last of Us'ın hiç mi getirisi olmadı? Beyond Two Souls olsun, işte Quantic Dream oyunlarından bahsediyorum. Heavy Rain'de keza öyle. Bence çok büyük getirisi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü
konsol
PlayStation 3'ün başlangıçta çok iyi çıkış yapamamasına rağmen sonradan Xbox 360 yakalamış olması bunun en büyük sebebi bence bu oyunlardı. Tabii ki de zaman gösterecek nedir ne değildir diye.
Şimdi hani oyun konusunda benim son söylemek istediğim bir durum da
tabii
var. Bazı arkadaşlar takılmışlar. Demişler ki Dead Rising'in bu sistem gereksinimleri açıklandı biliyorsun.
Evet.
Üst
evet.
düzey sistemler istiyor. Giriş sistem özellikleri yani giriş seviyesi istediği sistem de aşağı yukarı bu yeni nesil konsollarla benzer güçte bir makine. Demişler ki ya hani bu oyunlar PC'ye çok güzel port edilecekti. Daha iyi şey PC'de de hemen oynayacaktık demişler ama zaten hemen oynuyorsunuz. Eğer konsol grafiklerinde oynamak isterseniz mesela Xbox One grafiklerinde oynamak isterseniz 720p medium detay, hatta low belki de detayda.
30 FPS.
30 FPS'de canavar gibi oynarsın zaten. Ama PC'de adam gibi ben bunu full HD, köşe muşatma açacağım, tekstürü dibine vurduracağım falan dersen sistem gereksinimleri doğal olarak artıyor. Biz oyunlar x86 tabanlı olduğu için daha rahat PC'ye gelecek dedik. Ama insanlar herhalde şey anlamışlar, notebook'unda da çalışacak falan diye. Yok, yerde. Konsolun gücü yaklaşık olarak zaten biz toplamıştık. 1500-2000 liraya toplanacak PC'lerle aşağı yukarı şu anda aynı durumda. Ben hızlı hızlı birkaç habere değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da bir skandal ortaya çıktı ve NSA'in aslında bütün büyük servis sağlayıcılarla anlaşma içinde olduğu ve kullanıcı verilerine direkt eriştiği konuşulmuştu. Daha da ötesinde işlemci üreticisi AMD ve Intel'in işlemcilerine özellikle NSA'in erişebilmesi için bir arka kapı koyduğu ve hiçbir şekilde bu arka kapının kapatılamadığı da dile getirilmişti. Ve bu arka kapı sayesinde NSA bütün bilgisayarlara, bütün bu Intel ve AMD kullanan işlemcili sistemlere erişebiliyor dendi. Ya bu öyle bir tehlike ki Kinect'te oturma odanıza koyduysanız bilin ki oradan biri sizi her an gözetleyebilir. Yani
Obama
bu
izliyor.
Doğruysa. Aynen öyle. Şimdi Rusya ne yapıyor? Rusya kendi ürettiği işlemcilere geçiyor ve ülkesinde Intel ve AMD işlemci kullanımını yasaklıyor devlet dairelerinde. Ve bunun için de oldukça fazla para ayırmış durumdalar. Yaklaşık olarak 1.3 milyar dolarlık bir yatırımla oldukça fazla makineyi değiştirecekler. Yeni makineler alacaklar ülkelerine. Ve bu makinelerin geçişinde de Aral ismini verdikleri,
pardon, Baykal.
Baykal ismini verdikleri, Aral değil pardon, Baykal ismini verdikleri iki diğer sızımda çalışan 8 çekirdekli ARM tabanlı bir işlemci kullanacaklar. 2016'da da yeni versiyonunun 16 çekirdekli olması bekleniyormuş bu işlemcinin. Oldukça etkileyici, kendi ürettikleri işlemciye geçiyor adamlar.
Yani ulusal güvenliğe önem veriyorlar diyebiliriz herhalde.
Evet.
Burada. Mesela İran'ın başına gelen bir olay vardı hatırlıyorsan. Bu nükleer
silah santralleri evet şey yapmışlardı, sabot etmişlerdi dışarıdan erişilen sistemlerle. Siemens'in sistemlerine erişmişlerdi. Ve bunun da bu bilgisayar üreticilerine 5 milyar dolarlık bir zarar neden olacağı konuşuluyor.
Evet, bir de yalnız şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla Rus hükümeti şeyi de tespit etmiş. Bu şu anda mevcut sistemle çok rahat bir şekilde dinlenebildiklerini, çok rahat bir şekilde ses kayıtlarının alınabildiği gibi
detaylar. Evet, onların iddiası tabii. Bir de tabii Amerika'nın dinleme skandalları da ortaya çıktı. Amerika tüm dünya liderlerini dinliyormuş. Nasıl dinliyor? İşte bu sistemlerin yardımlarıyladır büyük ihtimal. Şimdi biraz önlem alacaklar. Bakalım etkili olacak mı? Bir diğer enteresan haber Kickstarter'daki bir proje. Adamlar otomatik gözlük temizleme makinesi yapmışlar. Yani ya, bu çok komik değil mi ya?
Bana inanılmaz gereksiz geldi.
Ya bir kutunun içine koyuyorsunuz gözlüğünüzü. O özel sıvısıyla beraber 4 dakika içinde cillop gibi yapıyormuş. Mikroplardan arındırıyormuş ki. Gözlük takıp kör olan görmedim ben mikrop kaptığı için.
Ya şöyle bir şey var. Zaten şu anda mevcut bütün gözlüklerde paslanmama özelliği var. Suyun altına tutup kendin özel beziyle sildiğin zaman cam gibi oluyor. Yani ürünün fiyatını bilmiyorum ne kadar ama şu anda bence hani ne olur
269 dolar.
Şöyle bir şey. Bir gözlük dükkanın vardır. Koyarsın.
Şekil.
Belli bir fiyattan 1 liraya temizliyoruz falan dersin. Sürümden kazanırsın.
Bir yere de değil. Şey şimdi 25 dolarlık kartuşla 30 yıkama yapabiliyormuş.
Ha kartuşlu bir de. Oo geç aga geç. Hiç işim olmaz. Al bir tane tişört. Ondan sil. Hem giyersin yani. Hem tişörtünü temizle.
Ve bunları sıvılar oluyor. Sıvılardan alın işte gitti daha fazlaya gerek yok.
Printer gibi bir şeymiş bu ya. Başa bela.
Bela gerçekten. Bir diğer haberim de Zalman'dan bir fan ürettiği Zalman ve fanın özellikleri arasında özel bıçak yapısı geliyor. Bu bıçak yapısıyla beraber sanki cheat fan aynı anda çalışıyormuş gibi bir etki yaptığı söyleniyor firma tarafından. Özel bir motora sahip ve özel motor 800-1200-1600 devirlerde çalışmak üzere bir kontrolcüyle beraber geliyor. 33 desibel gürültü oranına sahip en yüksek hızla dönerken ve 19 metreküp hava taşıyabiliyor. Düşük hızla dönerken de tabii önemli. 18 desibel bir gürültü veriyormuş ki bu duyma seviyesinin oldukça aşağısında bir gürültü oranı. 15 avroluk bir fiyatı var. Şekli çok güzel, videoda da görüyorsunuz. Nasıl bir fan olmuş? En azından şu dönemde bile fan üretiliyor olması güzel bir şey. Çünkü evet. PC satışları gitgide düşmekte. Son haberim ise, son haberim diyorum ve bunu son almamın sebeplerinden bir tanesi de mobilitede Erdi ile Ender oldukça fazla konuşacaklar ve zaten bir video hazırladılar bunun için. Android L resmen tanıtıldı biliyorsunuz Google I/O'da. Android L'de neler geliyor ben kısaca başlıklara deneyeyim. 5000 tane yeni API geliyor. Programcıların işini kolaylaştıracak, cihazı daha verimli kullanmalarını sağlayacak. Android Runtime artık standart olarak gelecek, bu daha az bellek harcayacağına geliyor uygulamaların. Yani 1 GB bellekli sistemlerde bile belki daha rahat çalışan, daha hızlı akıcı çalışan bir Android ile karşılaşacağız. Yeni bir ekstrem güç tasarruf modunu artık dahil olarak Android'in içine katıyorlar. Bu işlemciden, ses kalitesinden birçok şeyden feragat edilerek yüksek oranda enerji tasarrufuna odaklanılmış bir teknoloji. Bakalım gerçekten yararlı olacak mı? Bunu da göreceğiz. Oyun geliştiricileri için özel API'lerle beraber özel tessellation ve shader ünitelerinin kullanılmasıyla beraber PC deneyiminin, PC'deki oyun deneyiminin aynen mobile geleceği yine Android yetkilileri tarafından, Google yetkilileri tarafından belirtilmiş durumda. 64 bit desteği daha önce yaygınlaştırılmış sistemin içine yedirilmiş durumda. Bluetooth 4.1 desteğiyle beraber de artık çok daha düşük enerjide çalışan Bluetooth standartları Android tarafından destekleniyor. Oldukça güzel gelişmelerdi. Android evet. TV'ye de zaten yansıdı bunlar.
Evet, kesinlikle. Şimdi oyun dünyasından ben de iki önemli haberin ardından kısa kısalara geçeceğim ve programımızın sonuna gelmiş olacağız. Grand Theft Auto 5 tabii ki de PC için duyuruldu ve benim en çok heyecanlandığım noktalardan bir tanesi bu modlamalar olacak. Çok çılgın modlar yapılmıştı GTA 4 için. 5 için neler yapacağını çok büyük merakla bekliyorum ama bir kullanıcı, YouTube kullanıcısı Tutpik isimli bir kullanıcı, bir
konsolu
oyuncu.
Konsolu modlamış adam ya.
Konsolda Grand Theft Auto 5'i modlamış arkadaşlar ve mod da şaka yani şey öyle böyle değil. Hani öyle renk paletini değiştirme veya hiç oyunun içine böyle can canlı bir şeyler ekleme değil. First person shooter tadına getiriyor
ve
işte.
Ve çok iyi olmuş.
Gerçekten çok, çok başarılı olmuş. Yani. Ben de çok beğendim. Sanki bunu yapımcılar koymuş da bir tuşla o şeye evet. geçebiliyormuşsun tadını
umarız
vermişler.
Umarız PC'de de yapar aynı modu.
Bence kesinlikle yapılır. Eğer konsolda yapmışlarsa bunu PC'de hayli hayli yapılacaktır. Dediğim gibi yani modlamalar bence oyunlarda çok önemli. Daha önce mod olarak piyasaya çıkmış. Daha doğrusu mod olarak oyuncuların karşısına çıkmış ve daha sonra kendi bir oyun olarak oyun dünyasında yer etmeye başlamış pek çok oyun örneği var hiç kuşkusuz. Elder Scrolls 5'in de zaten dünden bugüne geçirdiği evrim temasından tut da grafiklerine kadar ortada. Modlamalar bu konuda çok çok önemli ve PC oyunculuğunu bence ayakta tutan unsurlardan bir tanesi. Bir diğer haberim EA CEO'sunun yapmış olduğu güzel bir açıklama diyelim biz buna. Dürüst bir açıklama diyelim. Battlefield 4'ün çıkışı kabul edilemezdi diyerek günah çıkarmış resmen.
Paraları geriye alsınlar o zaman ya.
Yok şöyle bir şey demişler. Battlefield Hardline alın. Biz orada tamamladık zaten onu.
Aldık. Yok, alın diyorlar yani.
Yok yani benim anladığım öyle bir şey söylemişler aslında. Daha doğrusu bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Battlefield 4 ile Hardline arasında çok büyük fark yok. Aynı grafik motoru, aynı şeyler. Yani tema renk paletinden tuttu ışıklandırmaya kadar.
Bunların iyice göz dönmüş yalnız ha.
Şimdi şöyle bir şey oldu bence abi. Battlefield 4'te bu iş erken erişim gibi bir şey oldu. Steam'de erken erişim sistemi var ya. Oyuncular abi şurası bozuk, burası bozuk falan filan yaptılar. Abi bu kadar yaptık bari tam sürüm bir oyun çıkaralım da oradan biraz da şey yapalım dediler. Battlefield Hardline'ı piyasaya sürmeye
ya
çalışıyorlar
Hardline
bence.
Hardline oynayacak oyun değil ya. Yani bana pek şey gelmedi zaten.
Valla daha önce konuştuk zaten. Üstüne çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. 15 dolara Vietnam genişleme paketi geldi Bad Company 2'ye. Oyunun çehresini tamamen değiştiriyordu, müziklerini değiştiriyordu, silahlarını değiştiriyordu.
Bambaşka bir
araçlarını değil, her şeyini değiştiriyordu. 15 dolardı oyunun fiyatı. Soruyorlar Visceral Games'e ya niye ek paket olarak gelmedi? Söylediği şey araçlar değişik, modlar değişik, şey değişik, tema değişik. Aynı şeyi Vietnam ek paketinde de yapıyordunuz. Evet. Niye o 60 niye bu 60 dolar da 15 dolar? İnsan soruyor ama bazı arkadaşlar sinirlenmişler. Niye eleştiriyorsunuz Hardline'ı falan demişler ama ya tabii yani
eleştirmeyeceksin.
Şimdi, yok hayır yani
adam kendi üretti tabii
orada. şöyle bir şey.
Alın teri döktü onu yazarken
benim eleştirme sebebim arkadaşlar. yani benim eleştirme sebebim arkadaşlar bir oyuncu olarak düşünüyorum. Yani ben sizden farklı birisi değilim. Sizden üst düzey bir kademede olduğumu da düşünmüyorum.
Yok şimdi ben şunu anlamıyorum. Yok, oyuncu olarak beğenmeyebilirsin ya. Yani bunu niye yediremiyor ki beğenen adam? Ben onu anlamadım.
Beğenmeme sebebim de yani bir oyuncu olarak düşünüyorum. 60 dolar bu oyuna yani verilmez yazık günahtır ya.
Evet yani
hani yazık günahtır
verilmez
yani.
Kendimce diyorum ama veren aptaldır demiyorum mesela.
Estağfurullah canım
tabii
kesinlikle.
Veren aptaldır desem eleştirsin.
Hayır olmaz
ben
kesinlikle.
Verilmez diyorum. Ben de verilir dersin gider paranı verirsin yani bu kadar
evet,
basit.
Tabii yani oyun çıktıktan sonra deriz ki ya biz betasında bunları gördük ama oyunun tam sürümünde hikayesi de muazzammış sürüklüyor alıyor götürüyor. Ya biz eleştirdik ama PD2'den daha iyi bir size hırsızlık yapıyormuşsunuz hissini veren bir sunuma da sahipmiş deyip biz burada özür dileriz kullanıcı arkadaşlardan da sizleri yanlış yönlendirdiğimiz için.
Özür dilemesini de biliriz diyorsun.
Tabii canım özür dilemesini de biliriz anlıyormuşum. Ardından yapımcı DICE'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Çok ilginç. Biz hala Bad Company serisinin niye tuttuğunu anlamadık. O yüzden Bad Company 3 gelmedi diyor. Şöyle ağzının üstüne vurdum gibi diye devireceğim DICE yetkililerini. Yani Bad Company 2'nin ben burada kullanıcı arkadaşlara da sormak istiyorum. Sizce neydi? Hani Bad Company 2'sini Bad Company serisini popüler kılan. Baktığımız zaman konsol bazlı bir oyundu. Konsollara çıkmıştı. Oyuncu sayısı kısıtlıydı. Haritalar küçüktü. Ya PC oyuncu yani normalde Battlefield serisi PC oyuncularına hitap eden bir oyun olmasına rağmen Bad Company konsola çıkmış olmasına rağmen hem PC oyuncularını hem konsol oyuncularını tatmin eden bir oyun
ama
oldu.
Ama bak ben
çok
konsol
ilginç.
Oynadıktan sonra Bad Company 2 çıkınca PC aldım grafikleri daha iyiydi. Konsoldaki tadı alamadım. Yani gerçekten oyunun mekanikleri konsol için yapılmış. Konsola daha keyifli.
Ben genel olarak Bad Company 2'yi stratejik olarak haritalarının daha güzel, küçük olmasının getirmiş olduğu bir avantaj da vardı. Ve hiç kuşkusuz yıkılabilirlik. Yani o tüfek bombasıyla duvarları yıkıp aradan ateş ettiğim falan biliyorum.
Yapılıyordu ya çok keyifli
şekilde. Kesinlikle yapabiliyordun.
Aslında remake olarak çıkarsalar yeni nesil konsolları daha iyi olur.
Remastered olarak çıkartmaları gereken bir oyun bence. Yani oyuncu sayısını da arttırmalarına gerek yok. 16'ya 16.
Aynen gayet devam
ediyor. 32, 32, 64, 64 falan yapmalarına gerek
çünkü
yok kesinlikle.
Çünkü burada olmuyor o zaman.
Buradan kısa kısa haberlere de geçmek istiyorum ben. Geçtiğimiz hafta The Last of Us Remastered'ın PlayStation 4 sürümünün fiyatının $60 olarak pahalı bulmuştum arkadaşlar. Ve $60 etmeyeceğini dile getirmiştim. Hemen ardından bizim programımızın ardından Sony bizi duydu mu bilmiyorum ama dijital sürümünde $10'luk bir indirime gitti Sony yetkilileri ve PlayStation 4'ü The Last of Us'ı PlayStation 4'te almak isterseniz eğer remaster sürümüyle $50'lık fiyatıyla dijital marketten satın alabilirsiniz. Şayet daha önceden dijital sürümünü ön sipariş ettiyseniz $10'luk bu indirimden siz de yararlanıyorsunuz ve $10'ını size geri iade ediliyor. Buradan bir diğer aslında bir önemli haberim daha var. Özür dilerim. Gözden kaçırmışım bunu. Işık vuruyor çünkü arkadan. Alışık değiliz böyle açık alanlarda sunum yapmaya. Crytek
işte
çok zor günler geçiriyor diye bir haber internet sitelerinde
haber
dolanıyor. Ama Crytek kanadından bir açıklama geldi ve şu anda hali hazırda bazı projeler geliştirdiklerini işte gerek bu Homefront The Revolution olsun gerekse Horrors of the Gilded Age isimli korku bu Left 4 Dead'de tadındaki free to play korku oyunu olsun. Arena of Fate de var. Keza yine MOBA oyunu. Bu tarz oyunlarla yine oyuncuların karşısına çıktıklarını ve durumun gayet güzel olduğunu, hiçbir sıkıntı olmadığını söylemişler ama ciddi kaynaklarda işte maaşların ödenemediği bir hikayedir. Rise 2'nin mesela projesinin iptal
yani
edildiği
Türkçe'de
gibi söylentiler
var. Türkçe'de
bir
sözler biliyorsun bizde özümüzde. Ateş olmayan yerden
duman çıkmaz
diye. Biliyorsun, ama bu da iftira atanların işini yarayan bir şey biliyorsun. At iftirayı lekesi kalsın
aynen
derler.
Aynen öyle. Ya ben bir oyun firması olarak bu hale düşmesine üzülürüm. Ayrıca Türk menşeli bir oyun firması olması da beni ayrıca üzer.
Ya ben kapanan her dükkan için üzülüyorum. Bir sürü insan işsiz kalması.
Ya beni korkutan şey zamanında THQ için de böyle söylentiler çıkmıştı. THQ haliyle yalanlamıştı ama daha sonrasında gördüğün gibi şu anda THQ'nun parçalara dağılmış durumda.
Ve yatırımcıları ürkütmek istemiyorlar tabii bu tip
şeyleri
yalanlıyor.
Tabii ki hiç kuşkusuz.
O da var.
Her ne kadar THQ'nun ismini şu anda satın aldılar. Başka bir firmada yaşatılıyor ama o da ne kadar şey bilmiyorum. Etkili bilmiyorum.
Sabun
buradan hemen
düşünsene alan firmanın THQ'da.
Evet. Bakalım yani Nordic Games almıştı ama o da yeni bir firma. Bakalım neler yapacak THQ ismiyle birlikte. Buradan hemen kısa kısa haberlerime geçmek istiyorum. Beyaz perdeye aktarılan bir diğer video oyunda Dead Rising serisi oldu. The Dark Knight ve Inception gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenen Legendary Pictures tarafından geliştirilecekmiş oyun. Eğlenceli bir oyun, daha eğlenceli bir film olacağını düşünüyorum ben. Ardından bir diğer haberim, Steam Greenlight'ta yeşil ışık bekleyen Türk yapımı Tower of Teyestru isimli Tower Defense oyunu da arkadaşlar Steam'de satışa çıkmış durumda. Türk yapımı olması yanı sıra başarılı bir Tower Defense oyunu olmasıyla birlikte belki ilginizi çeker. Bir diğer haberim Wolfenstein The New Order'la alakalı. Yönetmen ikinci bir oyunun gelmesini sıcak bakıyor ki benim bu sene içerisinde oynadığım en başarılı oyunlardan bir tanesiydi. Hatta hikaye moduna odaklanan first person shooter olarak böyle baz alındığında son yıllarda çıkmış en başarılı oyunlardan bir tanesiydi. Old school hissini veriyordu. Yapay zeka biraz daha iyi olsa tadından yenmezdi. Bir diğer haberim de Sniper Elite 3 ile alakalı Xbox One sürümüne ilk günden 10 GB'lık bir yama gelecekmiş. Yama değil Sniper Elite 4
vallahi
geliyor diyebiliriz herhalde arkadaşlar. Yani
ya ben şey anlamıyorum şimdi dijital olarak edindiğiniz bu oyunun yamasını 10 GB niye indiriyoruz? Madem dijital olarak edineceğiz koy içine öyle gönder yani. Niye uğraşıyorsun
yani
ki?
Büyük ihtimalle Xbox One sürümünde şey olmuş. Erken dağıtmışlar oyunu. Ve daha sonra yapılan güncellemelerle birlikte arayı kapatmaya çalışacaklar. Diğer haberim de Games for Windows Live için uzun süredir kapandı, kapanacak vesaire gibi söylentiler vardı. Hatta
bir altı yaramıyordu zaten.
Bir altı da yaramıyordu. Ancak Microsoft bir açıklama yaptı ama yok böyle bir şey dedi. Ve Games for Windows Live'ın daha Microsoft tarafından desteklenecek bir sistem olarak devam edeceğini dile getirdi. Son haberim, daha doğrusu iki haberim daha varmış. Bir haberim Mario Kart 8 2 milyona ulaşmış satış rakamlarıyla gerçekten iyi bir rakam. Nintendo Wii U gibi çok da talep görmeyen bir konsol baz alındığında. Son haberim de YouTube'a 60 FPS desteği geldi. 1080p 60 FPS çılgınlarına buradan duyurulur. Ayrıca Twitch'te burada bir rekabet söz konusu. Bir ara diyorlardı ya Google Twitch'i de alacak falan diye. herhalde almadı ama YouTube'u bir Twitch yapma yolunda ilerliyorlar. Çünkü YouTube kanallarına bağış yapabileceksiniz arkadaşlar. Tıpkı Twitch kanallarına 5 dolar, 10 dolar, 2 dolar falan bağışlar yapabiliyordunuz. Aynı şekilde beğendiğiniz YouTube kanallarına da bağışta bulunabiliyorsunuz. Maddi destek sağlayabiliyorsunuz.
Evet ama YouTube'un şu lisans engellemeleri, pimpirikliliği yüzünden ben pek de Twitch olacağını zannetmiyorum. Ayrıca Google'ın canlı yayın altyapısı güzel ama chat sistemi berbat. Onu geliştirmedikleri sürece de ben bir oyuncu olarak oradan canlı yayın yapmam en azından.
Evet.
Son bir haberim var. Enes Aydın isimli bir arkadaşımız sağ olsun OnePlus One almış. Bekleyenler için söyleyelim. Gönderiyormuş. Gelecek hafta OnePlus One incelemesi Donanım Haber'de yer alacak. Kapanışta biliyorsunuz hep güzel bir video koyuyoruz. Genelde live action dedikleri bu oyunların içinden gelen şeyler oluyor. Hani videolar oluyor, canlandırmalar oluyor ama bu sefer gerçekten çok enteresan bir cihaz yakaladım ben internette. Belki siz daha önce görmüşsünüzdür. Uçan bir kaykay var. Gerçekten uçuyor suyun üstünde. İnanılmaz şeymiş bir
ya.
Cihaz.
Back to the Future'dan almışlar ya.
İnanılmaz olmuş. Onu ekliyoruz sona. Umarım siz de videodan keyif alırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Herkese iyi oyunlar.